Kitabın üçüncü ayrımı sayfa 31. Ölüm yasalar için bir malzeme değildir. Yaşadığım Orvieto tepesinden Roma'ya her gidişimde köy faresi ve şehir faresi masalı geliyor aklıma. Sokaklarda dolaşırken tanıdıklara rastlıyorum. Selamlaşmak için durduğumda adet olduğu üzere hal hatır soracaklarına bana hemen küçük yorumlarda bulunmaya başlıyorlar. Bu memleketin sonu geldi. Bir diktatörlükte yaşıyoruz. Kimse canını kurtaramayacak. İstediğimiz gibi ölmemize bile izin vermiyorlar. Ölümüme kendim karar verebilmek istiyorum. Dördüncü ya da beşinci rastlaşmada belli bir rahatsızlık hissetmeye başlıyorum ve gülümseyerek çekingence karşılık vermeye çalışıyorum. Kişisel olarak günü geldiğinde ölümümü Tanrı'nın inayetine emanet ediyorum. Bu şaka mı sanılıyor bilmem ama karşılığında daima şu fesat kurşunu yiyorum. Tanrı yoktur. Köy faresi uzun uzun saatlerini yalnızlık içinde geçirmeye alışıktır. İnsan yalnız başına kaldığında kendi kendine sorular sorar, yanıtlar arar ve işte böylesi mutlak yorumlar karşısında daima bir şaşkınlık yaşar. İnsanlar nasıl oluyor da böylesine yüce konularda bu kadar emin olabiliyorlar? Belki yalnızlık iyi gelmiyordur, belki kentteki kuzenle daha fazla zaman geçirmek, onun akşam yemeklerine gitmek, medyanın gümrahça akıttığı yüksek bilgeliklerle zihni doldurmak, böylece şüpheleri yok edip emin olmak gerekiyordur. Sonra bunları çevrede bulunanlara bolca dağıtabilmek için hain bir enerji de gerekir. Son günlerde beni en çok etkileyen şey esneklikten uzak oluş, katılık. İnsanın yakasını bırakmayan konuşmalarda, bakışlarda, davranışlarda, düşüncelerde katılık var. İnsan kalplerinde bile. Damar sertliği demeyeceğim. Sertlik var. Modern insan, hiperteknolojik insan varoluşunun gücü olarak bu katılığı kendine bayrak edindi. Çevresine bir zırh oluşturdu ve tıpkı geyik böceklerininki gibi şaşkınlık uyandıracak şekilde parıldayan bu kalkanıyla insanlarla tanışmak, daha doğrusu çatışmak üzere dünyayı dolaşmaya yola çıktı. Eskiden beri en büyük tutkum doğayı incelemek olmuştur. Çiftliğimde bitkilerimle ve hayvanlarımla ilgilenerek bu tutkumu gündelik hayatım haline getirdim. Bu bakım, bu çalışmalar sonucunda varoluşuma ilişkin elde ettiğim pek az kesin bilgiden birine sahip oldum. Esnekliğin olmadığı yerde hayat olmuyor, varsa bile kısa sürüyor. Çevremizdeki evren bize daimi değişimlerden, sürekli esneklikten söz ediyor ama belki de teknolojik insan göz bebekleri ekranlarca genişletilmiş, işitme duyusu aralıksız iPod'una esir olmuş, insan doğanın bize vermekte olduğu bu büyük dersi fark edemiyor. Neden böylesine çok katılık var? Bazı hayvanlar tehlike anında kask atı kesilerek ölü taklidi yaparlar. Yoksa bizim için de böyle bir durum mu söz konusu? Dünyaya geldiğimiz andan itibaren ağzında durduğumuz uçurum olan ölüm korkusu mu bizi hayatlarımızı daimi bir katılık içinde yaşamaya zorluyor? Ölüm duygusunun kaybı yoksa sadece hayat duygusunun kaybı anlamına mı geliyor? İstemeden fırlatıldıysam günlerin içine ve böyle günleri cezadan, hapisten farklı göremem. Sadece kaytarmaya, oyalanmaya, zaman öldürmeye, durumumun kaygılı trajedisini unutabilmek için bütün arzularım konusunda kendime izin vermeye çalışırım. Bir tekneye elde pusula ve yıldız kümeleri hakkında bilgiyle binmek başkadır, bomboş elle yıldızlı gökler hakkında bir fikrin olmadan binmek ise bambaşka. Birinci durumda bir rota izleyebilirim. İkinci durumda ise arzu ettiğim noktaya varmak için akıntıların ve havanın iyi niyetine güvenmek zorundayım. Ölüm korkusuna gömülmüş olan toplumumuz derin biçimde ölü sever bir toplum haline geldi. Böylesine olağanüstü biçimde kaçınılmaz ve gizemli olan bu olaya ürkerek ama saygı duyarak yaklaşmak yerine onu anayasal bir hak olarak değerlendirmek yoluna gidiliyor. Her hayatın ölümüyle taçlandığını ve bu iki gerçekliğin sürdürdüğümüz hayat ve bizi bekleyen ölüm kesinlikle birbirlerine bağlı olduklarını, birbirlerini karşılıklı aydınlattıklarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Ve ölümün elimizde olduğundan emin olabilmek için yargıçlara, noter belgelerine, kararlara ihtiyaç duyuyoruz. Böylece bir yargı kararı, mühürlü bir belge, binlerce yıllık edebiyatı, bilgeliği, şiiri silip atıyor. Ölüm benimdir ve onu ben yaşarım. Ölümün kutsallığını anlamanın inançlı olup olmamakla ilgisi yok. İnsan olmanın bütünlüğüyle ise çok ilgisi var. Hayvanlarımdan biri öldüğünde ötekiler cansız bedenin çok uzağından geçerler, bakmamaya çalışırlar. Sanki bu beklenmedik devinimsizlikte onların derinlerdeki bir korkusunu harekete geçirecek bir şeyler vardır. Ölüm ve hayat el ele vermişler, günlerimizi dokuyorlar. Ve bu sürekli dönüşüm kimi zaman dayanması güç acılara yol açıyor. Evimin bitişindeki otluğa mezbaha kamyonu geldiğinde ve danaları toplayıp gittiğinde anneler 3 gün boyunca çaresizce yavrularını arıyorlar. O yürek burkan haykırışlarında aynen bizim ağlayışlarımızda olduğu üzere isyan, umutsuzluk, inanmazlık hissediliyor. Ama sonra hayat yeniden başlıyor, yeni yavrular ortaya çıkıyor, varoluşun derin anlamı doğurmakta bulunuyor. Ölümün panzehri bizzat hayattır. Hayat, fiziksel doğum anlamına geldiği gibi aynı zamanda içsel doğum anlamını da taşır. Yeniden canlandırmak, şeyleri yaratmak, onları yeniden yaratmaktır. Bunun anlamı hayatı hem kaderin pis sırıtışından hem de hükümlerin bürokrasisinden kurtararak insan yüreğinin olağanüstü bütünlüğüne emanet etmektir. Bu bütünlükte sabır, merhamet, kulak verme, kucak açma ve ızdırap ama aynı zamanda bunu dindirme yeteneği ve aşk vardır. Aşk, en fazla gözden ırak tutulan sözcük bu değil midir? Konuşmalarımızın, düşüncelerimizin ölü severliği bize bunu unutturdu. Her türlü katılığın düşmanı hayata duyulan aşktır. Ve aşk bizi bekleyen karanlık uçurumun önünde elimizde ürkekçe tutabileceğimiz tek ışıktır. Medyatik ceza boyunduruğu. Basına inanacak olursak İtalya artık kösnül hovardalar ülkesine döndü. İnsanlar mesleki görevlerini ciddiyetle yerine getirecekleri yerde bütün zamanlarını çöküş dönemine yaklaşan imparatorluklarda olduğu üzere şenlikler düzenleyerek geçiriyorlar. Bu cadı kazanlarına araştırmalar sonucunda ilgisi olmadığı saptanacak insanlar da atılacak olsa elden gelen bir şey yoktur. Adalet yerini bulmadan önce medya hüküm verir ve sonradan temyize de gitmez. Çok geride kalmış olan 70'li yıllarda gizlice dinleyen büyük kulaklara takılan medyatik ceza boyunduruğunun ilk ünlü kurbanları olan kişiler Lelio Luttazzi ve Walter Chiari uyuşturucu bulundurma ve satma ile ilgili temelsiz bir suçlamayla kamuoyunun kurtlar sofrasına atıldılar. Çok duyarlı, üstün yetenekli, cömert ve şimdilerde hasret kaldığımız derecede düzeyli eğlence üstadları olan bu kişiler ölümüne yaralandılar. Kelimenin tam anlamıyla ölümüne yaralanan bir başka ad olan Enzo Tortora'da pişman olduğunu söyleyen bir suçlunun isnatsız suçlamasından yalnızca 5 yıl sonra çaresizlik ve keder yüzünden can verdi. Faşistlikle suçlanarak hakarete uğrayan, üzerinde kuşku bulutları dolaştırılan, acımasız suçlamalar yöneltilen Lucio Battisti'nin erken ölümünden de söz edelim mi? Anima Mundi adlı romanımın yayımlanmasından sonra ben de aynı suçlamaya maruz kaldım. Üzerime yöneltilen nefret kampanyası yüreğimi burktu. Çevremde oluşan küçümseme halesinden hala sıyrılabilmiş değilim. Not 1. Anima Mundi, Susanna Tamaro, Can Yayınları, 1997. Yayıncının notu. O munis ve duyarlı Lelio Luttazzi'nin zararını kim tazmin edebilirdi? Kim silebilirdi o hüzünlü gülümseme yüzünden? Dino Boffo'nun ve yaşlı ana babasının yeniden huzurlu bir hayata kavuşmasını kim sağlayabilirdi? Genellikle çamurla işi olmayan insanları çamura sürükleme arzusu altında ne gibi bir mekanizma gizleniyor acaba? Ciddi ve kutsal bir kavram olan adalet hangi gerekçeyle can alıcı fırınlara dönüştürülüyor? Medya mekanizmasına göre yayımlanmış her şey ne yazık ki sonsuza dek gerçekliğini koruyor. Suçlanan kişinin üzerine silinmesi mümkün olmayan bir leke atılıyor. Uzun yıllar boyunca beni ciddi pislikle kirleten bir gazeteci günün birinde benden röportaj isteğinde bulunduğunda "Canım ben şaka yapıyordum" deyiverdi. Ne yazık ki benim dünya görüşüme göre şaka yapmak ve insanların hayatını mahvetmek birbirinden çok uzak düşen iki kavramdır. Medeni hayatının güldürüsünü medyanın adalet anlayışına emanet eden bir memleket son derece tehlikeli bir dönemece girmiştir. Özel hayatımızı korumak için bizi tonlarca gülünç form imzalamaya zorunlu kılan ama aslında her adımımızı denetleyen kesinlikle ikiyüzlü bir yönetimdir. Bu nedenle henüz gazetelere düşmeden kendi ağzımla itiraf edeyim ki benim telefon konuşmalarım genellikle zor durumda bırakmaya pek teşnedirler. Çok yeni bir örnek vereyim size. Ne zaman döndün Brezilya'dan? Dün. Nasıl karşıladı karnaval yosmaları seni? Her zamanki gibi büyük şenlik oldu ve şıllık Clara çok kıskanacak. Ya geçen sene terk ettiğin kukumavlar? Sen gerçek bir canavarsın. Hayatının yarısını İtalya'da, yarısını Brezilya'da geçiren rahip arkadaşımla bu konuşmam bir gazetede yayımlansa nasıl bir etki uyandırırdı acaba? Kesinlikle din adına beyaz kadın ticareti yapmakla suçlanırdık. Oysa Brezilyalı yosmalar, yıllar önce birlikte edindiğimiz ve hep yeni ve maceralı sevdalar peşinde koşan neşeli köpeklerimizdir. Clara onun Brezilya'daki evinde bulundurduğu harika bir papağandır ve kukumavlar da İtalya'dan ayrılmadan önce bir başka rahip arkadaşına emanet ettiği cüce papağanlardır. Her birimiz kişisel konuşmalarımızda sadece o durumda bir anlama sahip olan özel bir dil kullanırız ve bu sözler fesat anlamlara çekilecek olursa bambaşka anlamlar yüklenebilirler. Adalet elbette var olmalıdır ve hepimiz adaletin yerine geleceğinden eminizdir ama olasılıkla uzun yıllar sonra hak yerini bulduğunda insan maruz kaldığı boyunduruktan boynunu kurtaramayacak, üzerindeki lekeyi silemeyecektir. Luttazi, Şiari, Tortora ve Boffo örneğinde olduğu üzere masumiyetleri ortaya çıksa bile akıllarda kalan imge farklı olacaktır. Her türlü cinsel farklılığın tanınması ve savunulması için mücadele edilen bir ülkede anlaşan ve yetişkin olan iki kişi arasındaki cinselliği suç sayan bu bağnaz ahlakçılık tarzını anlayamıyorum. Eros son derece güçlü bir enerjidir, hayatın enerjisidir ve hepimizde farklı miktarda bulunur. Farklı biçimde ortaya çıkar. Ama bu bir enerji olmasının yanı sıra bonobo ve şempanze ıra biliminin de gösterdiği üzere bir grubun içinde bireyin iktidarını dile getirme yollarından biridir. Kadim dönemlerden bu yana cinsellik ve kudret hep kol kola gitmiştir. Peki dört bir yandan yükselen bu bağnaz koro da neyin nesidir? İnsanı, tarihi tanımıyorlar mı? Ben 80'li yıllarda Rai televizyonunda çalıştım ve neler neler gördüm. Dış görünümün itibariyle bir eskort kıza değil de Çekoslovak kayak takımına ait bir atlet gibi görünsem de saldırılardan, kösnür tekliflerden, iş gezilerinde otel odalarını paylaşma önerilerinden yakamı kurtaramadım. O yıllarda sevgililer sözleşmeli olarak işe alınıyorlar, sonucun berbatlığından ötürü yayına giremeyen programlar hazırlıyorlardı. Bu ahlaksızlık belli bir siyasi sınıfın iktidarının yükselmesi olarak gösterilmek istense de aslında her zaman vardı. Ülkemizin yozlaşmış doğasının sonucu bu. Bu ülkede devlet ve halkın çıkarlarına saygı duygusu genellikle gelip geçici ve keyfi bir durumdur. Bu keyfilik bize insanın gerçekte kim olduğunu, içindeki kötüyle her gün yüzleşmek zorunda olan varlığı unutturdu. Ancak bir farkındalık yürüyüşüne girişmeye niyet edildiğinde bu kötülük ile yapıcı bir ilişki kurmak mümkün olur. Ama bu yürüyüşte herhangi bir türdeki iktidara sahip kişiler arasında oldukça ender görülür. Uygar bir birlikte yaşam söz konusu olduğunda ilk taşı günahsız olan atsın ahlaki kuralı eşsizdir ama sık sık unutulur. Bu cümle aynı zamanda şeytanlaştırmanın da panzehiridir. Yiyecek savurganlığı ve minnet duygusu. 30 Ekim 2010 günü Bologna Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Last Minute Market oluşumunun hazırladığı Yiyecek Savurganlığının Kara Kitabı başlıklı sunumu yapıldı. Bir an için durup inceleme yapıldığında rakamların faciadan başka bir şey olmadığı anlaşılıyor. Tarımda 17.775.586 tonluk yiyecek, yani bütün ülkenin bir yıl boyunca tükettiği miktarın aynı, israf ediliyor. Bunun yanı sıra üretici firmalar her yıl 75 bin ton tarihi geçmemiş ürünü piyasadan çekiyorlar ve bunun sadece %4,4'ü gereksinmesi olan insanlar için kullanılıyor. Sanayi 2 milyon 161 bin 312 ton ürünü çöpe atarken ayrıntılı dağıtım sırasında da 244 bin 252 ton çarçur ediliyor. Tabii en sonda da aileler yer alıyor. Her yıl 515 avroluk alışveriş çöp kutusunu boyluyor. Bir ton 1000 kilo olduğuna göre 17.775.586 ton meyve ve sebzeyi hangi formda gözümüzde canlandırabiliriz? Bir saray, bir tepe, bir dağ yüksekliği olarak mı? İlk tepki isyan oluyor. Savurganlık, sefaleti, böylesine acımasız dünyada hayatlarını sürdürmekte zorlanan insanlara hakaret adına isyan, ama bu rezilliğin arkasında saklanan ve geri dönmememizi çok zorlaştıracak başka bir şey gizleniyor. ve geri dönmemizi çok zorlaştıracak başka bir şey gizleniyor. Bunun farkına varmamak, ekim yapmanın, ürünü büyütüp toplamanın ne demek olduğunu anlamamak için insanın gözlerinin ve zihninin grafiklerle, sayılarla, kuramlarla kararmış olması gerekir. Eskiden köylerde bir bebeğin doğumuyla bir ağaç dikme geleneği vardı. Bu gelenek zaman içinde İtalya'nın bütün beldelerinde geçerli bir yasaya dönüştü. Ama yasaya fazla kulak asan olmadı. Zaten belediye memurunun diktiği ağaç ile babanın elleriyle diktiği ağaç arasındaki fark elma ve ıhlamur arasındaki fark kadar büyüktür. Ihlamur dikildikten sonra başka bir özene gereksinme duymadan büyür ama elma ağacı sürekli bakım ister. Gençken dik durması için destek verilir, sonra gübrelenir, düşmanlardan korunur, bilge ellerce budanır, çok sıcak günlerde susuzluğu giderilir. Sözün özü, elma ağacı bize meyve, elma verebilmek için çok zamana ve çok bakıma gereksinme duyar. Her birinin yürek burkucu biçimde birbirinin aynı olduğu meyveleri plastik bir tabak içinde süpermarketten aldığımız günümüzde bu geçiş ve bu sürecin derin anlamı gözden kaçırılabilir. Toprağın meyveleri insanın emeğinin yanı sıra onun minnetini de isterler. İnsanoğlu kadim zamanlarda tarıma başladığı günlerde aldığı ürünlere şükretmek için her zaman toprağı onurlandırmış, onu kutlamıştır. Artık büyük çoğunluğumuz ekili bir tarla görme fırsatını fazla elde edemiyor. Oysa bizim karnımızı doyuran ezelden beri ve sadece toprak olmuştur. Besinimizi sağlayan anamız olması nedeniyle ona daima bağlıyızdır. Benzetme yaparak değil, gerçekten kelimenin tam anlamıyla buldozerle ezdiğimiz yiyecek dağları da işte onun ürünüdür. Bu savurganlığın sonuçlarının ciddiyetine varabiliyor muyuz? Sözünü ettiğim ekonomik sonuçlar değil, yüreğimizin, varoluşumuzun en derin ve köklü anlamının dahil olduğu sonuçlardır. Toprağın ürünlerini hor gören, ona özeni savsaklayan, minneti duyguları arasında saymayan nasıl bir toplum olabilir ki? Yiyecek dağlarını yok etmek ve sonra uslu çocuklara, saygılı yurttaşlara, sorumlu ve merhametli yetişkinlere sahip olmak mümkün müdür? Postmodernitenin bizi ikna etmeye çalıştığı üzere, hayatımız gerçekten sızdırmaz kompartımanlardan, ilişki kurmayan insanlardan mı oluşuyor, yoksa insan hayatının altında gizlenen birlik kavramı mıdır? Aleni olmasa da her eylem eninde sonunda başkalarının üzerine yansıma yapar. Minnet ortadan kalktı, onun yerini alan gücenme şeytanı mıdır? Gücenmek sinirli, yaralı kılar, zehirler ve bizi özen ve minnet yoluna götüreceğini talebin eğri büğrü yoluna sürükler. Öfkeli olduğumuzu hissederiz ve talep ederiz. Talep ederiz çünkü hayal kırıklığına uğradığımızı hissederiz. Hayal kırıklığına uğrarız çünkü elimizden bir şeylerin alındığını hissederiz. Hesaplar yaparız ama hesaplar tutmaz. Gücenik bir toplum artık dikkat, ciddiyet, sonuç beklentisi isteyen bir tasarıyı takip etmekten çok uzaklaşmıştır. Ve artık eğitmesi de mümkün olamaz. Her gün yok edilen yiyecek dağları ve sarhoşluktan bayılana kadar içen gençler aynı madalyonun iki yüzüdür. Hesabı tutan homo economicus'tur. Hayat bir hesap işidir. İşe yaramayan yok edilir. Ya tüketirsin ya tükenirsin. Okul konusunda tasarrufa kalkışan, zayıflara karşı acımasız olan toplum, içine barbarlık tohumunu sokmuş bir toplumdur. Çöpe atılmış bu yiyecek dağlarının uğradığı soykırım, acı işaretinden kutsal bir işareti, çevresinde toplanıp yeter artık değişim zamanı geldi diyebileceğimiz koca bir toteme dönüşse ne güzel olurdu. Ezilerek yok edilen milyonlarca ton meyve ve sebze ile nesneye dönüşen insan aynı sorunun iki cephesidir. İnsan bütünlüğünün merkezine taşınma gereksinmesi duyar. Bu bütünlük en ideal olarak yürekte gösterir kendini. Savurganlığın acısını hisseden yürek, dostluk ve merhamet duygusuna sahip olan, özen ve dikkat gösterebilen, güzelliğin farkına varan, onun karşılıksız verilişi karşısında heyecanlanan yürektir. Karşılıksız oluş. Ne satılır ne alınır. Yoksa bir anlam bulmak için yürümemiz gereken ufuk bu mudur?